Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali As Suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra and olsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18 Mer 1400 Hicri Kameri 3 Rebiyol Evvel 1443 ve Miladi 10 Ekim 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Irak seçimleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Ayetullah Hamine'nin İran'ın başarılarındaki yeri, Amerika'nın gerçek yüzü ve Necubela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine, komşu ve kardeş ülke Afganistan'ın yetkililerinden Kunduz cinayetinin faillerini cezalandırmalarını istedi. Ayetullah Sistani, Kunduz cinayetini kınarken Şura Meclis Başkanı Galibaf, Afganistan'da dini ve etnik fitnenin düşmanların yeni oyunu olduğunu belirtti. Son 24 saatte koronadan İran'da 222 vatandaş daha hayatını kaybetti. Türkiye Biden ağır suçlamasına tepkileri devam ediyor. Ve Irak halkı bugün seçim için oy kullandı. Şimdi haberler.
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bir camide meydana gelen ve çok sayıda ibadet halindeki Müslümanın ölümü ve yaralanmasına neden olan patlama ile ilgili olarak bir mesaj yayınlayan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bu büyük suçu işleyenlerin cezalandırılması ve bu tür trajedilerin tekrarının önlenmesi gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberlik ofisine göre Ayetullah Hamine'yi dün yayınladığı mesajda şöyle dedi. Kunduz'un Hanabad ilçesine bağlı camide meydana gelen ve çok sayıda ibadet halindeki Müslümanın da ölümüyle sonuçlanan patlama bizi ziyadesiyle üzmüştür. İslam İnkılabı rehberi mesajının devamında şöyle dedi. Bu büyük cinayetin kana susanmış faillerinin cezalandırılması ve gerektiği tedbirlerle bu tür trajedilerin tekrarının önüne geçilmesi komşu ülke ve Afganistan'ın kardeşi yetkilileri tarafından da kuvvetle beklenmektedir. İslam İnkılabı rehberi Cenab-ı Hak'tan bu olayda şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar, sağ kalanlara sabır diledi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ve Meclis Başkanı Galibaf da Kunduz cinayetlerini şiddetle kınadılar. Cuma günü öğle saatlerinde Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz'daki Seyyidabad Camii'ne düzenlenen terör saldırısında ibadet halindeki çok sayıda Müslüman öldü ve yaralandı. Saldırıdan saatten sonra Kunduz Camisi'ni düzenlenen intihar saldırısını IŞİD terör örgütü üstlendi.
Iraklı Şiilerin büyük taklit merci Ayetullah Sistani, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bir camiye düzenlenen kanlı saldırı ile ilgili bildiri yayınladı. Ayetullah Seyyid Ali Sistani'nin ofisi tarafından Kunduz'daki bir camide meydana gelen ve çok sayıda insanın şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısı hakkında yapılan açıklamada, İslam ülkelerinin ve uluslararası camianın savunmasız Afganistan halkını yalnız bıraktığı bildirildi. Ayetullah Sistani açıklamada bu feci olayda yakınlarını kaybeden aileler başta olmak üzere mazlum ve onurlu Afgan halkın acılarını paylaşarak patlama sonucu yaralananlar için acil şifalar dileğinde bulundu. Kunduz kentinde Müminler Camii'ne düzenlenen terör saldırısına onlarca kişinin namaz kılarken şehit olup yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu belirten Ayetullah Sistani, Afgan halkını milli birlik ve dayanışmasını korumaya çağırarak Afganistan'da kamu merkezleri ve camilerde benzer feci olayların önlenmesi için uygun tedbirler ve çözümler alınmasını istedi. Lübnan Hizbullah Hareketi de Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Saidabad bölgesinde bir camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayan bir bildiri yayınladı. Bildirde Hizbullah olarak bu terör eyleminde birçok kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyor, terör örgütü IŞİD'in tüm semavi dinler ve insan haklarıyla çatışan eylemini en sert şekilde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. İslam dünyasındaki tüm dini kurumları ve yetkilileri bu tekfirci gruplara karşı kararlı bir tavır almaya çağıran Hizbullah'ın bildirisinde Afganistan'daki yetkilileri katilleri cezalandırmaya ve böyle bir felaketin tekrarlanmasını önlemek için daha ağır tedbirler almaya çağırıyoruz denildi.
İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Afganistan'ın Kunduz kentinde tekfirci teorisine bir camiye düzenlediği barbarca saldırıyı kanadı açıklamasında, Afganistan'da dini ve etnik fitne düşmanların yeni güvenlik projesi olduğunu belirtti. Pazar günü Meclis Genel Kurulu oturumunun başında konuşan Galibaf, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bir camide meydana gelen kanlı patlama olayına işaretle şöyle dedi. Maalesef Afganistan'ın Kunduz kentinin Seydabad Camii'nde çok sayıda masum ve savunmasız insanın şehit düşmesi, dünyanın tüm hür insanların yüreğini sızlattı. Bu üzücü olay dolayısıyla Afganistan halkına taziyelerimi sunuyor ve şehit ailelerinden yakınlarına Allah'tan sabır niyaz ediyorum. Tekfirci teoristlerin işlediği bu acımasız cinayeti kınayan Galibaf, Afganistan yetkilileri bu ülkede yaşayan insanların tümünün güvenliğini temin etmekle yükümlü olduğunu ve bu üzücü hadiseyi azmettiren ve uygulayanları cezalandırmaktan başka bu tür cinayetlerin tekrarlanmaması için de gereken tedbirleri almaları gerektiğini vurguladı. İslam Şura Meclis Başkanı Afganistan'da dini ve etnik fitne düşmanların yeni güvenlik projesi olduğunu ve tekfirci teoristlerce ve Amerika'nın destekleriyle uygulandığını kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan direnişine desteğimiz sürecek dedi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin olası tehditlerine karşı Lübnan direnişini desteklemeye devam edeceğiz dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Alminar kanalına verdiği demeçte, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını bu ülkenin halkına tebrik ederek Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığına saygı duyuyoruz ve bu konu bizim için özel önem taşımaktadır dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran, Amerika'nın acımasızca yaptırımları ve ekonomik baskılarına rağmen Lübnan'a yardım etmeye hazır olan büyük bir ülkedir ifadesini kullandı. Emir Abdullahyan, biz Lübnan direnişini bu ülkenin egemenliği, güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yapılan tehditlere ve Siyonist rejime karşı savunduk. Bu ülkenin direnişine desteğimiz Siyonist rejimin olası tehditlerine karşı devam edecektir ifadelerinde bulundu. Beyrut ziyareti sırasında Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile yaptığı görüşmeyi atıfta bulunan Emir Abdullahyan, bu görüşmeyi verimli bularak İran bölgesel konularda Seyyid Hasan Nasrullah'ın görüşlerinden yararlanmaktadır dedi. Emir Abdullahyan, Hasan Nasrullah'ı Lübnan'ın en büyük ulusal adamı ve bölgenin en büyük siyasi lideri olarak nitelendirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, ülkesinin İran ile Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleri arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu belirterek Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilme zamanı geldiğini vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad Al-Meyadin kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi. İran hakkında Faysal Miktad ülkesinin İran ile Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleri veya diğer Arap devletleri arasındaki diyalog sürecine yardım etmeye hazır olduğunu belirterek, İran, Arap devletleri ile herhangi bir diyalog için yardımcı olmamızı istiyorsa Suriye olarak buna hazırız. Çünkü Şam yönetimi karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmenin doğru yolunun Arap-İslam dayanışması olduğuna inanıyor dedi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzey batısından çekilme zamanı geldiğini belirten Miktat, bu işgalin son bulmasının ardından Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için çözüm fırsatı sağlamalı ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanı Amerika'dan derhal askeri güçlerini çekmesini istedi.
İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte 222 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı açıklamasında son 24 saat zarfında 222 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybetmesiyle ülkede şimdiye kadar korona kaynaklı ölüm sayısının 122.592 kişiye yükseldiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ayrıca 11.256 kişide daha korona vakası tespit edildiğini, böylece ülkede koronaya yakalanan vatandaş sayısının 5.702.890 kişiye yükseldiğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı ayrıca son 24 saatte 1.423.157 doz korona aşısının vatandaşlara uygulandığını duyurdu.
İran Kızılay Cemiyeti tarafından ülkeye getirilen 6 milyon doz korona aşısının içinde bulunduğu paket bugün Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerem Himmeti yaptığı açıklamada son bir haftada 3 sevkiyatta toplam 18 milyon doz aşının bu kurum tarafından ülkeye yapıldığına işaretle bugün İmam Hümeyni Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı'na 6 milyon doz korona aşısının teslim edildiğini vurguladı. Himmeti sözlerinin devamında ülkede vatandaşlara şimdiye kadar uygulanan korona aşısı sayısının yaklaşık 64 milyon doza yükseldiğini işaretle Kızılay Cemiyeti'nin şimdiye kadar 58 milyon 390 bin doz aşı ithal ettiğini vurguladı.
İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi bu yılın Eylül ayında İran ile diğer ülkeler arasında 10 milyar 635 milyon dolar değerinde 19 milyon 841 bin ton ticaret yapıldı dedi. Eylül ayında ihracat 14 milyon 222 bin ton miktarında 4 milyar 145 milyon dolar olarak geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında %56 büyüdü. Öte yandan ülkenin Eylül ayındaki ihracatı geçen aya kıyasla %25 arttı. İhracat pazarlarına da değinen Latifi, Türkiye'ye yapılan ihracat geçen ay bir önceki aya göre %553 ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %696 artış göstererek 1 milyar 202 milyon dolarla İran'ın ihracat pazarlarındaki ilk sırada yer aldı diye belirtti. Türkiye'den sonra 677 milyon dolar değerinde ihracat ilk İhracat ile Irak, 668 milyon dolarla Çin'in İran'ın ihracat piyasasının önemli ülkeleri olduğuna dikkat çeken Latifi, Birleşik Arap Emirlikleri 331 milyon dolar ve Afganistan 144 milyon dolarla Eylül ayında İran'ın ihracat yaptığı diğer önemli ülkelerdi diye konuştu.
İran Ticaret Kalkınma Kurumu Başkanı Tahran'ın Avrasya'da ekonomi faaliyetlerini genişletmek için çaba göstereceğini belirtti. İran Ticaret Kalkınma Kurumu Başkanı Alireza Peyman Pak yaptığı açıklamada Avrasya ile ticaret için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin alternatif yollarını aktif hale getireceklerini işaretle bu yollardan birinin Ermenistan olduğunu ve gelecek bir ay içinde 10 kilometrelik caddenin onarımının tamamlanacağını vurguladı. Yetkili ikinci rotanın deniz yolu olduğunu işaretle bunun için Ro-Ro gemilerinin yapım, alım ve kiralamasının gündemde olduğunu vurguladı. İran Ticaret ve Kalkınma Kurumu Başkanı olabildiğince petrol dışı ihracatı güçlendireceklerini, çünkü bunun bölgede rekabetin artmasına yol açacağını belirtti. Peyman Pak, İran'ın 15 komşusunun Çin ve Hindistan ile birlikte ihracat için birinci öncelikte yer aldığını da belirtti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 11 Ekim'den itibaren Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başlayacağını duyurdu. Bakanlık tatbikatın 13 Ekim'e kadar süreceğini açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Pakistan geçtiğimiz Eylül ayında Hazar Denizi'nde ortak bir askeri tatbikat düzenlemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 12 Ekim Salı günü Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya gelecek. Russia 1 televizyonunda yayınlanan bir programda yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki Salı günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek. Rus liderin aynı gün Kremlin'de parlamentonun alt kanadı Duma milletvekilleriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Programın konuklarından biri devlet başkanı ülke için hangi konuların en çok önem arz ettiğini parlamento ile görüşecek. Putin aynı gün Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yeni bir görüşme yapacak açıklamasında bulundu. Daha önce Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov basın mensuplarına verdiği demişti. Putin'in 12 Ekim'de seçimlerden sonra yenilenen Duma milletvekilleriyle Kremlin'de bir araya geleceğini söylemişti. Peskov, Rus basınında bugünkü açıklamasında Kremlin'den Putin-Paşinyan görüşmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını teyit etti.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerinin Amerika güvenliği için tehdit oluşturduğunu diyen Biden'e MHP lideri de tepki gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği Türkiye'nin asli gücü analar bacılar kurultayındaki konuşmasında Biden yönetimi karar vermelidir. Amerika terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye ile mi müttefiktir? Amerika yönetimi dost mudur, düşman mıdır? Terör örgütlerine silah vermek, eğitim desteği vermek, para vermek suçtur, rezalettir sözleriyle Biden'i eleştirdi.
Irak Savaşı'nın kilit isimlerinden sayılan ve 2003 yılında Türk askerlerinin başına çuvar geçiren birliğin komutanı, Amerikalı eski kara kuvvetleri komutanı Raymond Odierno 67 yaşında öldü. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Irak Savaşı'nda Amerikan askerlerine komuta eden Odierno kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 2003 yılında Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olan Odierno Türk kamuoyunda çuvalcı general olarak tanınıyordu. Irak'ta 3 kez görev yapan Odierno evlerin kapılarını kıran, Iraklıları evlerinden alarak sokaklarda sürükleyen, sert yöntemlere başvuran ve tutukluları Ebu Ghraib cezaevine atan 4. Piyade Tümeni'nde de komuta etti.
Irak'ta bugün genel seçimler için halk sandık başına giderek oylarını kullandı. Irak'ta 2003 Amerika işgali sonrası 5.si gerçekleştirilen genel seçimlerde 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3.249 aday yarışıyor. Söz konusu adayların 951'i kadınlardan oluşuyor. 789'u bağımsızlardan oluşan adayların geri kalanı ise siyasi parti ve koalisyonlar içerisinde yarışa katılıyor. Bugün Irak'ta seçim sandıkları sabah 7'de açıldı, akşam saat 18'de kapandı. Seçim sonuçlarının 24 saat zarfında açıklanması bekleniyor.
Filistin Kudüs Televizyon Kanalı, Filistin direnişinin kendi askeri kabiliyetini geliştirmek için yeni füze denediğini duyurdu. Haberde direniş güçlerinin test amaçlı artışla füzeyi denize doğru fırlattığı bildiriliyor. Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonuna geçen hafta Hamas'ın Gazze'den denize 4 adet füze attığını ileri sürmüştü.
Ve Yemen güçleri Mağrib vilayetinde stratejik öneme sahip stratejik bir üsse kontrol sağlamayı başardı. Saldırgan Suadi koalisyona yakın kaynaklardan El Haber El Yemeni sitesi yerel kaynaklardan naklen verdiği haberde El Cube vilayetinde yer alan söz konusu stratejik üssün Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti güçlerinin ele geçtiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türk yetkililerinin Yunanistan'a karşı kışkırtıcı açıklamaları hakkında. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi yetkilileri geçen 20 senede bağımsızlık sloganı atıp bir takım çalışma ve çabalarda bulunmuş olmalarına rağmen hala Ankara yetkililerinin belli başlı bir ilerlemeye imza atmadığı, hatta yerinde saydıkları ifade edilebilir. Uzmanlara göre Erdoğan yönetiminin Amerika ve Avrupa Birliği'nden görünüşte bağımsız politikaları, Türk yetkililerinin komşu ülkelerle ilişkilerinde uygun olmayan tavırlarda bulunmasına yol açmıştır. Aslında Ankara yetkilileri 2002 yılından beri her daim bölge ve dünya düzeyinde Türkiye'yi bir süper güç olarak tanıtmaya çalışmışlardır. Oysa Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika'nın yardımı olmadan bir konuma sahip olamaz ve 80 milyonu aşkın nüfusu için iyi ekonomik şartlar sağlayamaz. Aslında Türkiye yönetimi geçtiğimiz senelerde Suriye ve Irak'taki olaylardan yararlanmak suretiyle bu ülkelerin topraklarının bir kısmını işgal etmiştir. Bu sürecin devamında Ankara, Şam yönetimi karşıtı 100 binden fazla milisi donatıp silahlandırmış ve hatta işgal ettiği bölgeler için yetkililer de atamıştır. Türk yetkilileri Libya, Güney Kafkasya ve Akdeniz'e asker göndererek son 20 senede bu ülkenin sorunlarını kat kat arttırmıştır. Erdoğan yönetiminin hayali politikaları ancak defalarca muhalifler tarafından eleştirilmiş ve sonuçları hakkında uyarılarına sebebiyet vermiştir. Türkiye 1974 yılında da Kıbrıs adasının üçte birini işgal ederek bu adayı ikiye parçalamış ve ada sakinleri için ciddi sorun ve sıkıntılara yol açmıştır. Türkiye, Kıbrıs Türk kesimini tanıtmak için büyük çabalar harcasa da bu çabaları şimdiye kadar önemli bir sonuç vermediği gibi birçok sorunu da yol açmıştır.
Bu hayali politikalar doğrultusunda Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma çabalarına ilişkin önce matematik, önce tarih, bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız, bu gayretten vazgeçin dedi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir takım tatbikat faaliyetlerle bir yere varabileceklerini zannediyor diyen Akar şöyle konuştu. Yunanistan'da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmaları ile bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı diye konuştu. Uzmanlar Türkiye Savunma Bakanı'nın bu açıklamalarını Ankara'nın hayali politikaları çerçevesinde değerlendiriyorlar. Aslında gerçekler Amerika ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs adası ile ilgili Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan anlaşmazlıklar konusundaki özel bakışının Kıbrıs Türk kesiminde bağımsız bir ülkenin kurulması düşüncesine dayatamayacak kadar karmaşıktır. Türk yetkilileri ve resmi medyasının edebiyatında sık sık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismi kullanılıyor olsa da şimdiye kadar dünyada hiçbir ülke Kuzey Kıbrıs'ı bir ülke olarak tanımamıştır ve adanın bu kısmı Ankara yönetiminin himayesi altında hayatına devam ediyor. Bu bağlamda Kıbrıs'ın Türk analistlerinden Hasan Kahvecioğlu şöyle diyor. Kıbrıs'ın Türk kesimindeki birçok siyaset ve medya aktivisti ve elit oturumlarında federalizm düşüncesi üzerinde diretiyorlar. Ancak ne yazık ki Türkiye'deki rejim sözümüzü kabul etmemekte. Sonuç itibariyle Ankara yetkililerinin sert ve kışkırtıcı açıklamaları komşular ve bölge ülkelerini rahatsız ediyor. Türkiye ve Kıbrıs'ın Türk sakinleri bu yaklaşımdan dolayı daha iyi yaşama şartlarını kaybetmiştir. Kıbrıs'ın Rum sakinleri tüm Avrupa Birliği üyelerine seyahat edebilecek pasaporta sahipken birkaç metre ötede yaşayan Türkler pasaportları ile Türkiye ve Pakistan hariç başka hiçbir ülkeye seyahat edemiyorlar. Bu gibi meseleler Kıbrıs'ta siyasi ve toplumsal kutuplaşmaya da yol açmıştır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İsrail rejiminin Suriye'nin T4 askeri üssüne saldırısının boyutları hakkında. Siyonist rejim İsrail işgal ordusunun Suriye'nin Homs vilayetinde yer alan T4 askeri havalimanına Cuma günü düzenlediği hava saldırısında 6 Suriyeli asker yaralandı. İşgal rejimi İsrail daha önce Mart 2018 ve Ocak 2020 tarihlerinde de stratejik öneme sahip T4 askeri havalimanına saldırı düzenlemişti. Siyonist rejim İsrail'in T4 askeri havalimanı üzerinde odaklanması bu üssün yüksek stratejik önemini göstermekti. T4 üssü Humus kentine 85 kilometre ve Tedmur ve Eşşair doğalgaz kuyularının 25 kilometre uzaklığında bulunmakta. Başka ismi Eltian askeri havalimanı olan T4 havalimanı Suriye'nin en önemli ve en büyük üslerinden biri sayılıyor ve 54 hangarı kendinde barındırmakta. Suriyeli güçler ve müttefiklerinin en önemli üslerinden biri olan T4 havalimanı Deir ez-Zor, Hama ve Halep'te savaşan Suriyeli güçler ve müttefiklerinin lojistik destek sağlaması ve silahlandırılmasında önemli rol ifa etmekte. Daha önce 2014 ve 2015 yılında terör örgütleri defalarca bu önemli askeri üsse saldırmıştır. Son senelerde ise işgal rejimi İsrail bu üsse saldırıyor. Diğer önemli bir husus da T4 üssüne Cuma günü düzenlenen saldırının Tanf askeri bölgesi istikametinden gerçekleşmesidir. Tanf bölgesi Irak, Suriye ve Ürdün sınırındaki üçgende yer almakta. Amerika son senelerde bu bölgeyi işgal edip burada üsler kurmuştur. İşgal altındaki bu bölgeden Siyonist rejimin savaş uçakları, teröristler ve silahlı unsurlar defalarca Suriye ordusu ve sivillere saldırmıştır. Suriye hava savunma sistemleri ise uygun ve zamanında gösterdiği tepkiyle bu saldırıların birçoğunu püskürtmeyi başarmıştır.
Aslında Tanf bölgesinin Amerika'nın kontrolü altında olduğu için Siyonist İsrail rejimi bu fırsattan Suriye'ye saldırı için bu bölgeyi kullanıyor. İşgal rejimi İsrail direniş grupları ve silah depolarından burada bulunduğu için T4 üssüne sıklıkla saldırdığını ileri sürerek Suriye yönetimine direniş gruplarının Suriye topraklarındaki varlığından rahatsız olduğunu ve onları kendine karşı tehdit olarak gördüğü mesajını vermeye çalışsa da Siyonist rejimin bu saldırılardan asıl amacının Suriye'de kalan terörist örgütlere moral vermektir. Siyonist rejim yaptığı saldırıları ile terörist gruplara hala Suriye'deki varlığı ve faaliyetlerine desteklediğine dair mesaj vermeye çalışıyor. Bu doğrultuda ırkçı rejim 3 Eylül tarihinde Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarına füzeli saldırı düzenleyerek maddi hasarların yaşanmasına da sebep olmuştur. Bu saldırılar Siyonist rejim İsrail ile terör örgütleri arasında olan bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Suriye ordu birlikleri terör örgütlerinin kökünü kazmaya yaklaştığı bir sırada işgal rejimi Suriye güçlerinin mevzilerine saldırarak bu güçleri teröristler karşısında zayıflatmaya çalışıyor. Ancak şimdiye kadar başarısız olmuştur. Bu bağlamda Hamas sözcüsü Hazım Kasım Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail ve terörizm arasındaki bağ vurgu yaparak Suriye'nin bombalanmasının bir kez daha Siyonist rejimin terörizminin tüm bölgeyi hedef aldığını ortaya koyduğunu vurguladı. Sonuç itibariyle işgal rejimi ile Suriye'deki teröristler arasında var olan ilişki herkes tarafından bilinmekte ve Amerikan yönetimi İsrail rejimine bu saldırılar için yeşil ışık yakmakta kalmayıp farklı şekillerde destek bile veriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Irak'ta diktatör Saddam'ın liderliğinde Baas rejiminin devrilmesinden sonra 5. dönem Irak parlamento seçimleri, güvenlik güçleri, mülteciler ve mahpuslar için cuma günü düzenlendi. Resmi rakamlara göre ordu, güvenlik ve asayiş güçleri ve tutuklular da dahil olmak üzere Irak Silahlı Kuvvetleri ve zindanlarında bulunanlardan yaklaşık 200 bin kişi seçimlerin ilk gününde oy kullandılar. İkinci günü ise pazar günü tüm illerde bu ülke halkının katılımıyla düzenlendi ve bu seçimlerde şimdi Irak'ın acaba iç gelişmelerinde ve dışarıdaki yaşanan olaylarla ilgili yeni sayfa açılacak mı, ilişkilerde ve diplomasi alanında hangi aşamalara gelecek ve komşularla ilişkilerde bunları biz nasıl hissedeceğiz gibi soruları da gündemde beraberinde getirdi. Biz bugünkü sohbetimizde bu seçimlerle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamız bizimle birlikte bugün. Abdurrahman hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi Irak seçimleri aslında haftalardır bu ülkenin iç gelişmeleriyle ilgili çeşitli medya çevrelerince takip ediliyor bildiğiniz gibi ve şimdi bulunduğumuz ortamda ve aslında bu aşamada Irak seçimleri sizce neden bu kadar önem arz ediyor? İç gelişmeleriyle ilgili, terörle mücadele meselesiyle ilgili bağlantılı olarak acaba bu seçimleri değerlendirmek mümkün mü?
Herkesin de merak konusu doğrudur ve özellikle Irak halkı önceki yaptıkları seçimden bir farklı bir seçim yapmak zorundalar. Çünkü önceki seçimde verdikleri oylama ve tercih aritmetiği meclisin içerisinde maalesef bir hesap çıkaramadı, bir uzlaşma çıkaramadı, bir birliktelik ortaya koyamadı ve ihtilaf, niza ve birbirini suçlamadan öteye gitmedi. Onun için farklı böyle ülke için menfaat ve ideoloji peşinde olmayan, sadece ülkenin çıkarı için, ekonomi için uygun gördükleri kesime ağırlık vermeleri lazım. İdeoloji bazda, dini bazda olan seçimler her zaman toplumun içerisinde cepheleştirme, toplumun içerisinde nefret, kin ve sürtüşme meydana getiriyor ve insani değerler ortadan kayboluyor. Çünkü her ideoloji kendi ideolojisini korumak için başka karşıdakini örtmeye, karşıdakini suçlamaya, karşıdakini kötülemeye başlıyor ve dolayısıyla insani değerler kayboluyor. Ve bir de devletin idaresi, devletin menfaati, ekonomi, iktisat, devlet idaresi ortadan kalkıyor artık. Yok sen bu kadar İslamcısın, sen ben bu kadar İslamiyim, ben bu kadar sosyalistim, ben bu kadar demokratım şekliyle birbirini suçlamadan öteye gitmiyor. Maalesef öyle gördük geçen seçimin aritmetiğinde o şekilde vardı. Temennimiz daha böyle objektif ve halkın ekonomisine, halkın iktisadına, halkın geçim kaynağına odaklanan adalet merkezliliği, dini ve böyle mezhebi fraksiyonlardan uzak bir eğilim içerisine geçmelerini temenni ediyoruz. Çünkü maalesef yani hangi ideoloji olursa olsun onun fanatikleri var. Bizim fanatikleri maalesef hakikatin dışında kendi partileri ne kadar parti sözcüleri, önderleri, din sözleri ne kadar çarpık da olsa, yanlış da olsa savunmaya kalkarlar. Yani doğruyu görmez. Gözleri kör olur. Bir şeyhin müridi gibi, bir şeyhin müridi şeyhi ne kadar hata olursa, yaparsa yapsın, onun bir bildiği var diye gözlerini tamamıyla kapatır, aklını onun şeyhin cebine sokar. Öyle fanatikliğin öyle bir zararı var. Partilerin de böyle fanatikleri aynı konumdadır maalesef.
Evet.
Her yerde öyle. Her yerde öyle.
Tahran Radyosu.
Peki, önceki yapılan seçimden ve halkın bu seçimden elde ettikleri deneyimden hareket edecek olursak, bu seçimlerde nasıl bir beklenti oluşmuştur sizce Irak halkı içinde? Bu seçimlerin sonuçlarından olan beklentiler daha çok siyasi yöndemi, güvenlik yöndemi, hangi açılardan halkın arzularını temin etmesi gerekiyor acaba?
Yani bir seçim sırasında Irak'taki bazı basın şeylerini böyle göz atıyorduk yaklaşık bir aydır böyle. Milletin ızdırabı geçim sıkıntısıdır. Milletin ızdırabı fakirliktir. Milletin ızdırabı bu kötü yönetimdir. Yani Türkiye'de Irak'taki diyor fesat, onlar fesat diyor. Yani bir nevi şöyle rüşvet ve yani suistimal olayının kalkması. Kalkarsa diyorlar işte bu kadar hayratımız var, gelirimiz var ve bölgenin en zengin ülkesi olmamız gerekiyor. Neden böyleyiz? Mesela yani en fazla dile getirilen şeylerden birisi budur. Yani siyasi tercihleri en fazla geçim sıkıntısı görünüyor gördüğüm kadarıyla.
Evet. Peki şimdi bölge ülkeleriyle ilişkiler konusunda siz mevcut yönetimin zaaflarını veya güçlü noktaları hakkında herhangi bir görüşünüz, fikriniz var mı acaba?
Yani sanırım şimdiki tabiatıyla biraz olumlu hale alımlı bakıyor da bence çevre ülkeler, İran olsun, Türkiye olsun, çevre ülkeler de artık Irak'a eskisi gibi böyle yani bir nevi müdahale ve ticari müdahale şekli artık yok. Yani herkes Irak'ın barış içerisinde kalmasını istiyor. Türkiye'de bu İran'da. Yani bu seferki şeyde herhalde fazla görünmüyor. Yani o kadar yani eskisi gibi öyle şikayetler fazla öne çıkmamış.
Doğru. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben de teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Irak'taki seçimlerle ilgili analizler sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risale gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade'nin Amerika'nın Viyana müzakerelerine geri dönmek istediğini ve bunun için kapıyı açacak anahtara ihtiyacı olduğunu vurgulaması, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtirevanci'nin korona ve tek taraflı dayatmaların kalkınma karşıtı iki ölümcül virüs olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan'da yayın yapan El Meyadin televizyonunun haberine göre Asaibi Ehli Hak Genel Sekreteri Kays Hazali, Irak'ın Amerika'dan bağımsız karar alabilecek siyasetçilere ihtiyacı olduğunu söyledi. Halk seferberlik güçlerinin Irak ordusuna katılmasına karşı olduğunu belirten Kays Hazali, böylesi bir şeyin halk seferberlik güçlerini zayıflatacağını, dolayısıyla ordunun da bundan zarar göreceğini ifade etti. Kays Hazali şunları söyledi. Irak'taki toplumsal durum IŞİD'in ortadan kaldırılmasından sonra çok farklılaştı. Ben Irak'ın siyasi gerçekliğinin toplumsal gerçekliğine bir yansıması olduğuna inanıyorum. Irak halkının çoğunluğu halk seferberlik güçlerinin varlığının devam etmesini Irak'ın korunması için bir güvenlik sigortası olarak görüyor. Halk seferberlik güçleri 2014 yılından sonra devletin varlığının sigortası oldu. Irak'taki Amerikan güçlerinin varlığına da değinen Kays Hazali, Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkması konusu kesindir. Amerikan güçlerinin Irak'tan çıkması ile Afganistan'da yaşanan boşluk Irak'ta yaşanmayacak, dedi. Irak'taki ekonomik sorunların hükümetlerin açık ve somut bir ekonomi politikasının bulunmamasından kaynaklandığını belirten Hazali, bence ekonomik sorunların ortadan kaldırılması doğuya, Çin'e yönelmeyle mümkün olabilir. Çin'le yapılan anlaşmalar Irak'ı bir yıl içerisinde ekonomik kalkınmaya götürebilir. Bu noktada Amerikalıların ilk hedefi Irak'ı ekonomik açıdan kuşatma altına almak ve Irak'ın Çin'e yönelmesini engellemektir. Şu an Irak'ın ihtiyaç duyduğu tek şey bağımsız karar almaktır, diye kaydetti.
İttilaat gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran, İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'ın yürüttükleri müzakerelerde bazı anlaşmalara vardıklarını vurgulaması, Dünya Bankası'nın Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri hakkında yayımladığı en son raporunda İran ekonomisinin iyi ilerlediğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın dış ticaretine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, Eylül ayında dış ticaretin ikiye katlandığını açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan sözcü Latifi şöyle ekledi. Bu yıl Eylül ayında İran ve başka ülkeler arasında 10 milyar 635 milyon dolar değerinde 19 milyon 841 bin ton ürün ihracatı ve ithalatı gerçekleşti. Ki bu da bir önceki aya oranla ağırlıkta %135 ve mali değerde %98 oranında artış gösteriyordu. Sözcü Latifi sözlerine şöyle devam etti. Eylül ayında ihracat hacmi 4 milyar 145 milyon dolar değerinde 14 milyon 522 bin ton olarak gerçekleşti. Hatifi, Türkiye 1 milyar 202 milyon dolar değerinde 5 milyon 839 bin tonla İran ürünlerinin ihraç edildiği ülkelerin başında yer aldığını belirtti.
Hemşire gazetesinde İran'ın Şerif Teknik Üniversitesi'nin Times derecelendirmesinde yer aldığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın önemli teknik üniversitelerinden Şerif Teknik Üniversitesi 2022 yılı Times derecelendirmesinde mühendislik ve bilgisayar bölümleriyle İran'da birinci ve dünyanın önde gelen üniversiteler arasında yer almayı başardı. Derecelendirme mühendislik ve teknoloji alanında dünyanın 1188 üniversitesi arasında 41 İran Üniversitesi ve bilgisayar biliminde de 12 İran Üniversitesi yer almaktadır. 2010'daki ilk yayınından beri Times Higher Education dünya üniversite sıralamaları dünyanın en güvenilir üniversite sıralamalarından biridir ve yurt dışında en seçkin üniversitelerde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için de mükemmel bir kaynaktır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki yeri.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugün İslami İran tarihi ve hassas bir dönemeci geride bırakıyor. Bir yandan çeşitli bilimsel, teknolojik, siyasi ve kültürel gibi alanlarda kaydettiği ilerleme ve başarıları irdelenirken, öbür yandan ülkenin iktisadi açıdan durumunda yaşanan bazı sorunlardan söz ediliyor. Bu sorunların önemli bir bölümü ise halkı geçim sıkıntısıyla karşı karşıya getirdiği ifade ediliyor. Ancak bu sorunların bile İslami nizamın ve büyük İran milletinin ileriye doğru hareketine engel olamadığı anlaşılıyor. Buna göre bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin iktisadi alanlarda konumunu gözden geçirmek istiyoruz.
İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan ve Saddam rejimi İran'a karşı saldırıya geçtikten sonra İran milleti İran İslam Cumhuriyeti nizamını yok etmek için her türlü çabayı harcayarak soldacı düşmanlarla karşı karşıya bulunduğunu anladı. Hal böyleyken İran İslam Cumhuriyeti'nin istek ve iradesi kendi ayağı üzerinde durmak, Doğu ve Batı güçlerince en gelişmiş silahlarla donatılan Bağız ordusuna karşı direnmeye paralel olarak imar ve kalkınma yolunu izlemeye ve İran'ın yeni halkçı ve İslami nizamının temellerini pekiştirmeye yönelik oldu.
1980'li yıllarda İran'ın en önemli ihracat gelirini oluşturan petrol üretimi şiddetle geriledi. Öte yandan petrol fiyatları 1983 yılından itibaren İran'ın Fars Körfezi'ndeki petrol platformları ve tankeri Amerika ve Avrupa ülkelerinin doğrudan yardımlarıyla hedef alınması ve bölgede petrol ülkelerinin izlediği petrol politikaları yüzünden düşmeye başlaması aslında İran ekonomisine ve döviz gelirlerine darbe vurmak için izlenen bir politika oldu.
Bu ağır şartlarda ise İran İslam Cumhuriyeti hem savaşın ağır giderlerini hem de halkın temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyordu. Bundan başka İslami nizamın savaşın yıkımlarını ve ülkenin zarar gören altyapılarını da onarmak ve geliştirmek zorundaydı. Bu doğrultuda inkılap liderliğinin tedbirleriyle ülkenin tüm sektörleri savaşın hizmetine girdi ve ülke ekonomisinin durmaması ve yoluna devam etmesi için ülke genelinde çeşitli kesimlerin, kuşakların, kadınların ve erkeklerin arasında bir nevi milli dayanışma gündeme geldi.
Bu çerçevede başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimleri meydanlara ayak bastı. Savaşın esas yükü gönüllü seferberlerin kurduğu askeri birliklerin omuzlarındaydı. İran milleti Allah-u Teala'ya tevekkül ederek ve düşmanı gafil avlama taktiğiyle askeri akademilerde verilen tüm dersleri pratikte ortaya koydu. Nitekim dünyanın seçkin askeri uzmanları İran İslam Cumhuriyeti'nin en askeri imkanlarıyla kazandığı zaferleri hayretle karşılamaya başladı.
Bu dönemde ayrıca İslami İran'da iktisadi direnişten örnekler de gündeme gelmeye başladı ve halkın mücadeleleri ve kahramanlıkları sadece savaş meydanlarında değil, üretim ve onarım gibi alanlarda da göze çarpmaya başladı. İran milleti gönüllü seferberlik ruhu ile tüm kısıtlamalara katlandığı gibi hatta savaşı yönetmek için gerekli bütçeyi karşılamaya başladı. 8 yıllık kutsal savunma yıllarında İran milleti ve İslami nizamı yetkilileri sömürücü güçlerin komploları ve düşmanlıklarına karşı uzun yıllar direnebileceklerine inandı.
İslam inkılabı lideri Ayetullah Hameni son yıllarda halkla siyasi akımların inkılabın değerleri ve hedefleri ekseninde vahdeti ilk günkü gibi korunması ve İran milleti büyümeye ve kendi kendine yeter hale gelme hedefine ulaşma yolunda gelişmeye devam etmesi için çaba harcadı. Ayetullah Hameni'nin üzerinde vurgu yaptığı konulardan biri, ülke ekonomisinin yapısında reform yapılması ve petrol gelirinden bağımsız bir ekonomi inşa edilmesiydi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni bir belgede iktisadi savaşı düşmanların İran milletine baskı uygulamak için temel programlarından biri olduğunu belirterek şöyle buyurdu. İktisadi savaş düşmanın dayattığı bir başka savaştır. Düşmanlar İran milletini iktisadi alanda sıkıştırmaya çalışıyor. Ayetullah Hameni bu doğrultuda ülkenin genel eğitimi, iktisadi eğilim olması gerektiğini belirterek yetkililerden halkın iktisadi faaliyetlere katılmaları için gereken zemini hazırlamalarını istedi.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni'nin iktisadi eğilim doğrultusunda ve ülkenin iktisadi kapasitelerini seferber etmek üzere bir gelenek haline getirdiği uygulamalarından biri her yılın başında gelen yılı adlandırmasıdır. Ayetullah Hameni bu uygulamayı her yılın başında iktisadi meselelerin önemini vurgulamak üzere yerine getirmektedir. İktisadi cihat, milli üretim, İranlı iş ve sermayeye destek, direniş ekonomisi eylem ve amel, direniş ekonomisi üretim, istihdam, yerli ürünlere destek ve üretimin geliştirilmesi gibi adlandırmalar, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni'nin bir yandan ekonomi meselesinin önemine vurgu yapmak ve öbür yandan ekonominin çeşitli boyutlarını beyan etmek üzere yaptığı adlandırmadır.
Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti bölgede güçlü varlık sergilemesi üzerine İslami İran'a türlü yaptırımları dayatan Amerika terör devleti bu kez Tahran'ın barışçıl nükleer programını bahane ederek daha ağır yaptırımları dayatmaya başladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Amerika'nın yaptırımları ile mücadele ve daha genel anlamda ülke ekonomisini geliştirme ve dışa bağımlı olmaktan kurtulma yolunu direniş ekonomisi olarak belirledi ve bu ekonomiyi şöyle tanımladı. Direniş ekonomisi, dirençli olan ekonomidir. Bu ekonomi Amerika ve küresel güçlerin politikalarından etkilenmez.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi ekonomiyi görevi savunma sistemini geliştirmek ve emniyet sağlamak olan insan vücuduna benzetiyor. Yani insan vücudu gibi saldırgan virüsleri ekonomiye saldıran mikroplar gibi etkisiz hale getiren ve ülkeyi sağlıklı tutan şey üretimdir. Ayetullah Hameneyi'ye göre eğer ülkenin üretimi iyi ve uygun ve gelişen üretim olursa çevremizde var olan ve maalesef ülke ekonomisini olumsuz etkileyen virüslere ve özellikle yaptırım veya petrol fiyatlarında yapılan dalgalanmalar gibi insan yapımı olan ve ekonomiye darbe vuran virüslere karşı direnebiliriz.
İslam İnkılabı rehberi bu doğrultuda direniş ekonomisi planını önerdi ve 2014 yılının başlarında direniş ekonomisinin genel politikalarını tedvin ederek yetkililere tebliğ etti. Ayetullah Hameneyi bundan önce de ülkenin genel hareketi için bir yol haritası olan genel ekonomi politikalarını ülke yetkililerine ve yöneticilerine tebliğ etmişti. Bu politikalara enerji politikası, milli üretim politikası, 44. madde politikası, yatırım güvenliği politikası, su politikası gibi belgeleri örnek vermek mümkün.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi tarafından tebliğ edilen direniş ekonomisi belgesine göre direniş ekonomi iç üretime ve kapasitelere dayanan ve aynı zamanda dış dünya ile teamülde bulunan bir ekonomidir. Yine direniş ekonomisinde adalet ilkesi bariz rol ifade ediyor. Bu yüzden Ayetullah Hameneyi hükümet yetkililerine yerli üreticilere destek vermelerini ve vatandaşlardan da yerli ürünleri kullanmalarını istiyor. Ayetullah Hameneyi'ye göre direniş ekonomisi hedeflerine ulaştığı takdirde İran İslam Cumhuriyeti dış baskılara ve yaptırımlara karşı en iyi şekilde direnecektir.
İslam İnkılabı rehberi, direniş ekonomisi, adalet temelli bilim ve teknolojiye dayanan, iç üretime ağırlık veren ve dışa da açık olan, fırsat yaratan, dinamik ve ilerici bir ekonomi olduğunu belirterek, direniş ekonomisi belgesinde belirlenen hedeflere ulaşmak, İran'a dayatılan iktisadi yaptırımları etkisiz hale getirebileceğini veya en azından etkilerini hafifletebileceğini belirtiyor.
Aslında İran İslam Cumhuriyeti son 40 küsür yılda tüm iktisadi yaptırımlara ve siyasi baskılara rağmen ülkenin mahrum kesimlerinin durumunu iyileştirmek, tarım ürünlerini besicilik, sanayi ve maden sektörlerini geliştirmekte kayda değer ilerleme kaydetmiştir. Ancak İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi bu ilerlemenin daha hızlı ve daha geniş kapsamlı olması gerektiğini vurguluyor.
Gerçekte direniş ekonomisinin en etkili bileşenlerinden biri startup adı ile anılan ve direniş ekonomisini daha da sürdürülebilir hale getirebilen bilim temelli firmalardır. İslam İnkılabı rehberi, hakiki ekonomik büyümenin bilim ve ilim üzerinden servet üretmeye bağlı olduğunu belirterek şöyle diyor: eğer bilim temelli firmalar ciddiye alınır ve onlara nicelikli ve nitelikli destek verilirse, bilimden servet üretme sayesinde ülke ekonomisi de gelişecektir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi direniş ekonomisi belgesini İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 110. maddesine dayanarak tebliğ ederken şu vurguyu da yaptı: İnkılapçı ve İslami kültüre dayanan yerli İlmi modeli izlemek, düşmanın İran milletine dayattığı iktisadi savaşta yenilgiye uğraması ve geri çekilmesine sebep olacaktır. Yine direniş ekonomisi, küresel artan krizlerde İslam'ın iktisadi nizamından ilham kaynağı olabilecek bir modeli ortaya koyacak ve vatandaşların ve iktisadi girişimcilerin iktisadi hamaset yaratmalarına uygun zemini ve fırsatı yaratacaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parsuday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarına gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Biden'ın Amerikan ekonomik gerilemesi itirafı.
Kongre'nin federal hükümet borçlarının geçici olarak arttırılması onayı.
Biden hükümetinin eleştirilenlere karşı çift standartlı kriterleri.
Ve Amerika'daki nükleer silahların resmi rakamları.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Başkanı Joe Biden, Michigan eyaletinde yaptığı konuşmada diğer ülkeler birçok yönden Amerika Birleşik Devletleri'ni solluyor. Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük ekonomisi olmaya devam etmesine rağmen bir ülke olarak dünyada konumunu kaybettiğini itiraf etti. Joe Biden, Amerika'nın 25 yıl önce endüstriyel gelişmelerde lider olduğunu belirterek şöyle bir açıklamada bulundu. Artık öyle bir durumumuz yok. Bu da düşmanlarımıza bizi geçebileceklerine dair bir mesaj veriyor.
Amerikan Başkanı'nın ülkenin ekonomik düşüşünü ve gerilemesini kabul etmesi, Amerika'nın düşüşü ve çöküşü olarak bilinen bir süreci yansıtıyor. Bu bağlamda Joe Biden çeşitli ekonomik ve sosyal göstergeleri ve Amerika'nın bu alandaki durumuna değinmiştir. Biden, Amerika'daki vahim altyapı durumuna ilişkin şu açıklamada bulundu. Altyapımız her zaman dünyanın en iyilerinden biri olmuştur. Ancak günümüzde istatistiklere göre altyapı açısından 13. sıradayız ve altyapı açısından 12 ülke bizden daha iyi durumda.
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversite eğitimine erişim açısından dünyadaki ilk ülkelerden biri olmuşluğuna değinerek, ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün mevcutta Amerika Birleşik Devletleri'ni 35. sıraya yerleştirdiğini itiraf etti. Biden'in Amerika gerilemesiyle ilgili kabul etmek zorunda kaldığı 3. konu ise sanayi üretimi alanındaki gerilemeleridir. Amerika Başkanı ülkesi ve Çin ürünlerini karşılaştırırken Amerika'nın çok geride kaldığını kabul etti.
Joe Biden'a göre son 20 yılda Amerika'daki çoğu çelik şirketi kapanarak bu alandaki şirket sayısı 100'den 51'e düştü ve sektördeki istihdam 2000 yılından bu yana %40 düştü. Çin mevcut durumda bir ay içerisinde Amerika'nın bir yılda ürettiğinden daha fazla çelik üretiyor. Biden, Çin'in Amerika'ya kıyasla önemli ölçüde elektrikli araç ve pil üretimine dikkat çekti. Bütün bunlar aslında Amerikan sanayi üretiminde devamlı bir düşüşe işaret etmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklamaları, Amerika'nın özellikle ekonomik boyuttaki düşüş trendinin tartışılmaz bir gerçek olduğunu, özellikle de son yıllarda bilhassa da koronavirüs salgını sonrasında hızlanan bir düşüş trendi olduğunu gösteriyor. Eski Amerika Genelkurmay Başkanı Mike Mullen ise ırkçılık, maaş eşitsizliği, gelirlerdeki dengesizlikler ve toplumda yaratıcılığın olmaması gibi kimi büyük sorunlara değinerek şu açıklamada bulunmuştu. Yükselmiyoruz. Açık konuşmam gerekirse düşmekte ve çökmekteyiz.
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin artık dünya ekonomisinde hızla üst sıralarda yer alıyor. Tahminler Çin'in en geç 2030 yılına kadar dünyanın ilk ekonomik gücü olacağı yönündedir. Bunu başarmak ve Amerika dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumuna düşürmek, Amerika'nın uluslararası arenadaki konumu açısından olumsuz sonuçlar doğuracak ve Washington'un küresel ekonomiyi ve uluslararası siyaseti etkileme kabiliyetini azaltacaktır.
Aynı zamanda dünyanın önde gelen para birimi olan dolar yavaş yavaş konumunu kaybedecek ve böylece Washington'un onu parasal bir silah olarak kullanma kabiliyeti zayıflayacaktır. Ayrıca ekonomik gücünü her zaman yarı sert bir güç olarak diğer ülkelere yaptırım şeklinde dayatan Amerika, rakip ülkelere eskisi gibi yaptırım uygulayamayacaktır.
Amerika'daki ekonomik gerilemenin Amerikan federal bütçe açığında önemli bir artışa yol açacağı, Amerika'nın başta Çin olmak üzere diğer ekonomik güçlerle olan ticaret açığında artışa neden olacağı ve Amerika ulusal borcunun 28 milyon dolara yaklaşması, doların küresel mali etkileşimlerde ve döviz rezervlerindeki rolünün azalması, endüstriyel üretimlerin azalması ve Amerika içinde altyapıların yıpranması sürecini hızlandırması gibi çeşitli tezahürleri olduğu söylenebilir.
Amerika Temsilciler Meclisi küçük bir cumhuriyetçi grubu federal borç tavanında kısa süreli artırmaya onay vermesinin ardından bu tasarıyı Aralık ayına kadar onayladı. Cumhuriyetçi senatör Mitchell McConnell kısa süreliğine federal hükümetin borç tavanının artırılmasına karşı olmadığı açıklamasının ardından böyle bir karar alındı. Amerika Temsilciler Meclisi sonunda 11 cumhuriyetçinin demokratlara katılmasıyla 2 aylığına bu tasarıyı onayladı.
Kongredeki demokrat lider Chuck Schumer, cumhuriyetçiler tehlikeli ve unutulmaz bir oyuna başladılar ve hedeflerine henüz ulaşmadıkları için çok mutluyum. Şu anda ihtiyacımız olan şey ülke için bu tehlikeli olayı birkaç ayda bir yaşamamız için uzun vadeli bir çözümdür, dedi.
Amerika Hazine Bakanlığı hükümetin daha önce hükümet borç tavanının askıya alınması için belirlenen tarih olan 18 Ekim'e kadar tüm faturalarını ödeyemeyeceğini tahmin etmişti. Birçok Amerikalı ekonomist ve yasa koyucu Biden yönetimi hükümet borcunu ödeyemezse Amerika'da ekonomik bir felaket olur düşüncesine sahiptir.
29 trilyon dolara yakın olan devlet borcu için zaten belli bir tavan var. Bu tavan hükümetin daha fazla borçlu duruma düşmemesi için Kongre tarafından belirlenmiştir. Ancak tüm Amerikan hükümetleri sürekli olarak bütçe açıklarıyla karşı karşıya kalmakta ve Federal Rezerv'den borç alarak daha fazla harcama eğilimindedir. Şimdi de hükümetin borç tavanı artırılmaz veya askıya alınmazsa Biden hükümeti daraltıcı politikalarla harcamaları kısmak ve birçok ulusal planın uygulanmasını askıya almak zorunda kalacaktır.
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mitch McConnell, Biden'e yazdığı bir mektupta artık demokratların devlet borcunun sınırını artırmalarına yardım etmeyeceğiz, hükümet bu soruna pratik bir çözüm aramalıdır ifadesinde bulundu.
Tahran Radyosu.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cumhuriyetçiler Biden yönetimini ve ordusunu bir denizciyle ilgili çifte standartlı tutum benimsemekle suçluyor. Starshiller adlı denizci Joe Biden Afganistan'dan çekilmesini eleştirdiği için askeri mahkemede yargılanacak. Amerika'nın Afganistan'dan skandal bir şekilde çekilmesiyle travma yaşayan Starshiller, Joe Biden'ı ve üst düzey Pentagon yetkililerini eleştirdiği videolar ve görüntüler yayımladı. Bu Amerikan Deniz Kuvvetleri askerinin videosu sanal ortamda çok hızlı bir şekilde yayıldı.
Amerika Deniz Kuvvetleri personeli, Amerika komutanlarını Afganistan'dan ayrılmakla eleştirdiği için suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Schiller, ailesinin bir üyesi, bize uzun bir hapis cezasına hazırlanmamız gerektiği söylendi, dedi.
Amerikan deniz piyadesi personeli henüz resmi olarak suçlanmamasına rağmen 4 yasayı ihlal etmekle suçlandı. Biden yönetiminin Suriyelilere yönelik muamelesi yönetiminin Trump yönetimine karşı çıktığı için övülen bir başka memur olan Alexander Winman'a verdiği destekte tamamen zıt davrandığını gösteriyor. Bu şahıs Donald Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili soruşturma sırasında bir Pentagon muhabiri olarak ifade vermişti. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı ile bir anlaşma yaptığını iddia etmişti. Ana akım Amerikan medyası ve demokratlar onu bir aziz olarak tasvir etmişti. Muhabirler Beyaz Saray Sözcüsü John Psaki'den Schiller ve Alexander Winman'ı karşılaştırdıklarında Psaki'si kaçamak cevaplar vermişti.
Şimdi de Cumhuriyetçiler bu davranışın çifte standart olduğunu söyleyerek açıkça protesto ediyorlar. Amerika'nın eski kongre üyesi Mark Walker attığı tweetinde Alexander Winman medyada övülüyordu. Amerika denizcisi Schiller ise yetkililer Afganistan'dan feci bir çıkıştan sorumlu tuttuğu için hapiste. Her iki adam da iktidarı eleştirdi. Biri kahraman ilan edip diğerine cezalandırıyorlar, dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yayımlanan bir rapor, Amerika'nın nükleer cephaneliğinde Eylül 2020 itibariyle 3750 nükleer savaş başlığı bulunduğu belirtiliyor. Raporda, Amerikan nükleer cephaneliğinin aktif ve aktif olmayan savaş başlıkları ilgili rakamlar yer alıyor. Yaklaşık 2000 ek savaş başlıklarının artık kullanılmadığı ve devre dışı bırakılacağı da bu raporda belirtildi. Öyle bir raporun 4 yılda ilk kez yayınlanması bir önceki Amerikan hükümetinin nükleer başlıklar ile ilgili bilgileri gizli tutma siyasetini de değiştirdi.
Aslında hem Biden yönetimi altında hem de Trump yönetiminde Amerika nükleer cephaneliğini açıkça geliştirmeye ve güçlendirmeye çalıştı. Washington açısından nükleer cephaneliğin geliştirilmesi ve modernleştirilmesi tehdit ve caydırıcı güç kullanmanın en önemli aracı olarak temel öneme sahiptir. Bu bağlamda 2022 Amerika askeri bütçesinde nükleer programın modernleştirilmesi için milyarlarca dolarlık bir bütçe ayrılmıştır.
Eski Amerikan Başkanı Trump, Amerika'nın nükleer silah kabiliyetlerindeki düşüşe atıfta bulunarak durumu değiştireceğini söylemişti. Bu yeni nükleer testler de dahil olmak üzere Amerika nükleer cephaneliğini geliştirmek ve modernize etmek için ciddi bir Amerikan çabası anlamına gelmişti. Şimdi de görevdeki ilk yılında Joe Biden döneminde de geçerli olan nükleer cephanelikler ve nükleer strateji hususunda aktif bir yaklaşım benimsedi. Bu durum ise dünyada nükleer saldırı kabusunun varlığının devam edeceğini gösteriyor.
Ekonomi ve silah uzmanı Daniel Ellsberg, Biden yönetiminin koronavirüs pandemisinin ve Amerika'nın ekonomik ve sosyal koşullarının yeniden inşasının planları yaklaşık 6 trilyon dolar gerektirdiği sırada zor bulunur. Kaynaklar hala nükleer programlara harcanıyor. Bunun sonucu dünyada güvensizlik ve silahlanma yarışmasının hızlanmasından başka bir şey değildir.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirülmü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan veciz sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 23. Hikmetli sözünde şöyle buyurur. Ameliyle bir yere varamayan kimseyi soy sopu bir yere ulaştırmaz. Soya sopa sahip olmak, tanınmış ve seçkin birinin çocuğu olmak, silahşor bir savaşçı olmak veya seçkin bir bilim insanı olmak arzu edilen bir olaydır. Tarih, babalarının güzel ve seçkin özelliklerini hakkıyla alarak devam ettiren çocuklarla doludur. Fakat bunun tam tersi örnekler de az değildir. Seçkin ve saygın bir baba veya anneye sahip olmalarına rağmen yanlış yolu seçenler, sadece kendileri değil, anne ve babalarına da zarar veren insanlar. Bu tür çocuklar, ailelerinin güvenirliğini her şeyden önce babalarının kişiliğini sorgularlar. Zira çoğu zaman insanlar olaylardan doğru bir yoruma sahip değiller. Ve sorunu olmayan seçkin birinin neden oğlunun böyle olduğunu soruyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Nuh aleyhisselam gibi büyük ve ulul azm bir peygamberin hikayesinde oğlunun halef biri olmadığını ifade ederek onun hikayesini babasından ayrı olarak anlatıyor. Hazreti Ali aleyhisselam da 23. hikmetli sözünde insan kaderinde salih amelin önemine işaretle kendi soyuna güvenen ve övünen kişinin yanlış yolda olduğuna işaretle şöyle buyuruyor. Ameliyle bir yere varamayan kimse, soy sopu ile bir yere ulaşamaz. Aslında Emirül Mü'minin, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu değerli sözünde, insanları yaşam sahnesinde ciddi bir şekilde davranmalarını tavsiye ettiği görülüyor. Nitekim Resulullah Efendimiz de kendi akrabalarını bir araya toplayarak onlara hitaben şöyle buyurdu. Abdülmuttalip oğulları, Haşim oğulları, Abdülmenaf oğulları ve sen ey kızım Fatıma, her ne kadar benim vücudum sizdendir fakat sizin için hiçbir sorunu çözmez. Ben sizi Allah'tan müstağni bırakamam. Allah'ı hoşnut eden ise amel, seçkin davranış ve iyi eylemdir. İnsan bu dünyada maddi dünyadan ahiret dünyasına olan yolu kat etmekte olan bir yolcu gibidir. Onun hareket etmesini sağlayan araç ve gereçler, marifetle birlikte olan amel ve bilgiden başka bir şey değildir. Aslında insan kendi hareketi için ilim ve amelden oluşan iki kanata ihtiyacı vardır. Bunların birbirinden ayrı olması ise insanın yenilgisini beraberinde getirir. Başka bir ifadeyle doğru ameli olmayan insan hedefine ulaşmazken üstelik maddi dünyanın en alçak seviyesine düşer. Böyle bir durumda ise soy ve sopun hiçbir etkinliği olmazken sosyal şöhret ve başarı da hiçbir düğümü açmaz. Bu yüzden insanların birbirine olan fazilet ve üstünlüğünün ne servet, ne soy ve sop değil, takva ile birlikte olan ilim ve amele bağlı olduğu belirtiliyor. Bu konu Hucurat Suresinin 11. ayetinde de belirtilmiştir. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını sizlere aktardık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.